Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Merhabalar. İhsan Yılmaz'la iki farklı saat diliminde Türkiye ve sorunlarını tartışmaya devam ediyoruz. Önce bir konuya açıklık getirelim. Yani bu programda konuştuklarımız bir cemaati, bir ekibi karalama, suçlama değil. Türkiye'nin yüzü batıya yan açık olarak görülen grubunun yaptığı hataları sorgulama ve gelecek nesiller için ders çıkarma, neler daha iyi yapılabilir araştırma konusu. İşte gördük ki Ermeni soykırım meselesinde Türkiye'de cemaatin yaşamış olduğu zulümlerden sonra birçok cemaatin önde gelen kanaat önderi soykırımı kabullenme noktasına daha yaklaşmış görünüyordu. Yani yaşananlardan çıkarılan bir dersti o. Bugün dönüp baktığımızda ama benzer hataların, İslam'a yönelik yorumların hala o tabana yön vermeye çalışan kesimler tarafından kullanıldığını, o yönde çabalar olduğunu görüyoruz. Yani Diyanet nasıl Türkiye nüfusunu din ve hadisler üzerinden yönetmeye çalışıyorsa, cemaate yönelik öyle bir çaba da var hala gibi. Ne diyorsun bu konuda?
Evet, yani bu şimdi... Konu biraz sekülerizme de geliyor ve böyle çağrılar da uzun bir süredir yapılıyor. AKP taraftarları tarafından da yapılmaya başlanmıştı sekülerizmle ilgili. Tabii onlar devlet sistemini kastediyorlar. Yani sekülerizm iyidir, devletin din işlerine burnunu sokması dine zarar vermektedir. Dindar insanlar olarak çıkış noktaları o. Ve sonuçta toplumda dine karşı bir tepki oluyor giderek artan şekilde. İşte son alkol tartışmalarına bak mesela. Yani gereksiz bir şekilde sırf intikam alma, rövanşist bir duyguyla alakası yok bir şekilde. İşte alkolü yasaklıyorsunuz. Halbuki marketler, bakkallar açık. Orada onu satıyorsa insan gidip alabilir. Onu niye yasaklıyorsunuz? İçmek isteyen insan için. Sonuçta burası demokratik, çoğulcu, seküler bir ülke. Kağıt üzerinde de olsa. Ve İslam'ın böyle bir emri de yok. Yani yasaklayın, insanların hayat tarzına engel olun, zorla fikirlerinizi, değerlerinizi başkalarına empoze edin. Böyle bir şey yok. İnsanlar da Allah arasında bunu yasaklayarak bir yere de varamazsınız. Bunu yapıyorlar ve ters tepiyor. İşte Diyanet'in kendi araştırmasında da vardı birkaç yıl önce. Türkiye'de deizm artıyor. Diyanet bundan şikayet edip duruyor tabii ki ama sorunun temel sebeplerinden birisi de Diyanet'in kendisi. Giderek Mehmet Görmez döneminden sonra giderek İslamcılaştı Diyanet. Her şeye karışır hale geldi. Her taşın altından çıkar hale geldi ve partizanlaştı. Eskiden de Diyanet tabii ki bir siyaset takip ediyordu. Yani Kemalist ulus devletin yüksek politikalarını takip ediyordu. Milliyetçilik, devlete saygı, liderlere saygı, militarizm alanlarında özellikle. Fakat günübirlik siyasete girmiyordu. Bir partiye angaje olup da onun borazanı hale gelmemişti. Bir seviyesi vardı. Bugünlerde AKP'nin ne zaman başı sıkışsa ertesi hafta hutbede ona bir destek mesajı duyuyorsunuz. Sosyal medyada AKP'nin başı zora girse Diyanet'ten işte sosyal medya fitnedir, kötüdür, uzak durun mesajı duyuyorsunuz. Şimdi benzer şeyler İslami camianın farklı yerlerinde de var. Yani eleştiriye dini kullanarak hemen, dinin arkasına geçerek cevap verme. Böylece sorgulanamaz olma, hesap vermez hale gelme. Bu cemaatin belli bir kanadında da var, üst düzey yöneticilerinde özellikle ciddi şekilde var. Yani bir şey söylenildiğinde işte bu fitnedir. Fitne zamanında koşanlar yürüsün, yürüyenler otursun, oturanlar sussun. Ve öyle bir dine bakış açısı var ki totolojik bir bakış açısı, kendi içerisinden birbirine referans veren bir bakış açısı, objektif bir noktaya da dayanmıyor, bir kontrole tabi değil, teste tabi değil. Dolayısıyla birbirini doğruluyor. Ya bu şöyle bir şey, bir adam bir önermede bulunuyor, diyor ki şu şöyledir. Peki neden böyle diye soruyorsunuz, kaynağı nedir bunun, neden böyle bir çıkarıma vardın? Bunun mantıkla izah etmesi gerekir. İşte belli veriler vermesi gerekir. Delilleri varsa delilleri göstermesi gerekir. Onu yine diyor ki kaynak benim. Çünkü ben böyle söyledim. Şimdi dini kullanarak pek çok şeyde bu yorumu böyle yaparak, yani işte Allah'ı kendi adlarına tabiri caizse konuşturma meselesi var. Şimdi fitne. O zaman AKP de diyor ki ya fitne var. Amerika karşımda, CIA karşımda, İsrail Mossad karşımda, Türkiye'yi bölmeye çalışıyorlar, ümmetin liderliğine karşı geliyorlar. Ne kadar sorunlar var, içeride sekülerler var, laikler var, geziciler var, Kürtler var, Aleviler var. Bakın fitne var, siz işte 3-5 kuruş yolsuzluk olmuş da bilmem ne olmuş da bunu şey yapıyorsunuz, sorguluyorsunuz. Zamanı mı şimdi? Önce büyük problemleri halledelim, saldırıların önüne geçelim. Sonra bu ufak tefek problemlerimizi, aramızdaki münferit vakaları, birkaç kişinin yaptığı yolsuzluğu falan bunları konuşuruz. Ama şimdi surda delik açtırmamak lazım. Şimdi aynı şeyi cemaatin de yaptığını görüyorsunuz. Bir taraftan AKP eleştiri getiriyorlar. Buna gıybet demiyorlar, münafıklık demiyorlar, Müslümanların birbirini yemesi demiyorlar, işte Sünnilerin birbirine düşmesi demiyorlar. Fakat cemaatin yaptığı hatalarla ilgili bir şeyler dile getirildi. Hemen ayetler, hadisler, uhuvvet, işte duygu sömürüsü, İşte bakın bu insanlar mağdur, eziliyorlar, bitiyorlar. Bizim gibiler de diyor ki ya bu insanlar mağdur. Gerçekten büyük de bir zulüm var ve buna karşı da dimdik durmak lazım, savunmak lazım. Uluslararası çevreleri, mümkünse Türkiye'de bu işe sempatiyle bakacak, zulme hayır diyecek çevreleri yanımıza çekmek lazım. Bu dikta rejimini sona erdirmek lazım. Bunun için her türlü mücadele yapmak lazım. Ama bir taraftan da bu dikta rejiminin ekmeğine yağ sürmüş, işlerini kolaylaştırmış, onlara tabiri caizse muz ortalar vermiş, gollük paslar vermiş birileri varsa bunların da bir üzerine gidip bir daha aynı şeyler yapmasınlar, aynı hataları tekrarlamasınlar. Bunlardan ders almak lazım, muhasebe yapmak lazım, sorgulamak lazım. Ve büyük bir organizasyon sen. Yani sadece tek iş mi yapabiliyorsun hayatında? Başka bir şey yapamıyor musun? Sadece tweet atıp zulüm var, zulüm var günde 500 defa başka bir şey düşünemiyor musun? Aranızdan 3 kişi ya da 5 kişinin farklı fonksiyonları olamıyor mu? Bu mümkün değil. Neden olamasın? İş bölümü diye bir şey yok mu? Yani bir grup içerisinde 100 kişilik bile olsa bir grup, 40 kişilik bile olsa herkes aynı şeyi aynı anda mı yapmak zorundadır? Hayır. Yani birisi yemek yapar, birisi koşturur, birisi evi temizler, birisi misafirleri çağırır. Bir şey değil mi? Farklı bir iş bölümü vardır. Koskoca şimdi hizmet hareketi gibi bir camia o kadar insan yetiştirmiş üstelik. İçerisinden o kadar sosyal bilimci çıkartmış, ilahiyatçı çıkartmış, gazeteci çıkartmış, aydın düşünür kendine göre çıkartmış, bilim akıl demiş, etrafına bir sürü aklı başında insan toplamış. Bunlardan 3 tanesi, 5 tanesi, 10 tanesi ya neler yapıldı? Hatalarımız nedir? Sevaplarımız nedir? Yarın bununla ilgili bir şey olduğunda tekrar aynı hataları yapmamak için ne tür tedbirler alabiliriz? Bunu düşünemiyor. Yani bunu yapabilecek kapasite yok mu? Tabii ki var. Ama maksat burada sorgulamanın önüne çekmek, geçmek, hesap vermenin önüne geçmek. Çünkü öyle olursa yapı çökecek. Yapının üzerine kurulduğu temel, çünkü işte sadakat olacak, itaat olacak, vardır büyüklerimizin bir bildiği denilecek, sizin bilmediğiniz şeyler var denilecek, susulacak, sorgulama yapılmayacak, gücü elinde tutanlar o güçten vazgeçmeyecekler, bunu aynı adamlar aynı işleri yapmaya devam edecekler, iktidarlarına halel gelmeyecek, pozisyonlarına halel gelmeyecek. O zaman AKP'yi niye eleştiriyorsunuz? Onlar da aynı şeyleri yapıyor. Onlar da aynı argümanları kullanıyor. Aynı ayetleri, hadisleri kullanıyor. Aynı anlam ve referans çerçevesinden karşı tarafı susturmaya çalışıyor. Bu hesap vermezlik, bu işte duygu sömürüsü, bu mağduriyetleri kalkan yapma, bu dış düşman, işte büyük oyun, bize oyun oynanıyor, devlet, işte devletin uzantıları, bak şu anda da gazetecileri kullanıyor, sosyal bilimleri kullanıyor, yurt dışındaki mihraklar bunları kullanıyor gibi söylemlere ispat da edilemeyecek, delili de olmayan, mantığı da olmayan söylemlere başvurduğunuzda AKP ile tıpatıp aynı çizgiye geliyorsunuz maalesef. Ve tabii bu sadece hizmete, cemaate mahsus bir şey de değil maalesef. Türkiye'deki pek çok grubun düçar olduğu bir hastalık, bir rahatsızlık bu. Yani seküler kesimlere de baktığınızda, milliyetçi kesimlere baktığınızda da işte Ermeni soykırımı konusunda da tekrar gördük. Hep ezberler, hep komple teorileri, hep karşı tarafı suçlama, hep niyet okuma. Konuyu konuşmaktan ziyade kişiyle uğraşma. Ya siz orada bir şey söylüyorsunuz, adam size hakaret ediyor. Sen diyor zaten sıradan bir akademisyensiniz, sen sus. Ya konu o değil ki, onu da konuşalım. Hani kim ne kadar iyi akademisyendir, ne kadar kötü akademisyendir, kim nasıl iyi gazetecidir, nasıl kötü gazetecidir, ama söylenene önce bir cevap vermen lazım. Eleştiriye bir cevap vermen lazım. Bir suçlama var, eleştiri var, sorgulama var. Bunları konuşmadan kişisel kavgaya dönüştürme olayı da var. Yani bütün Türkiye'nin pek çok kesiminde olan bir hastalık bu. Yani kişisel kavgaya dönüştürüyor. O arada hani Mevlana'nın bir sözü var ya, işte cahillerle tartışma. Onun sözü mü tam emin değilim ama dışarıdan bakanlar hani aranızdaki farkı anlamayabilirler. Şimdi öyle bir kişisel kavgaya dönüştürmek istiyorlar ki orada işte bel altı, çamur güreşi olacak. O sırada sizin o savunduğunuz şeyler unutulacak. Ya bunların kişisel problemleri var, birbirleriyle polemik yapıyorlar, atışıyorlar diye. Şu anda uzun süredir maalesef cemaat yönetiminin taktiği bu. Yani direkt de bazen bu suçlamalar yöneltilmiyor. İşte arkadan fiskos mekanizmasıyla, halbuki eleştirilere açıktan yapılan, kamu önünde yapılan eleştirilere işte ya bu dedikodudur, gıybettir falan filan diye tepki veriyorlar. Öbür taraftan da bunları dile getiren insanlara ismiyle, cismiyle, namusuyla, geçmişiyle, geleceğiyle açıklan insanlar doğru ya da yanlış olabilir. Yani söylenen her şey doğru olmak zorunda da değil. Şu anda gördüğü kadarıyla, aklı yettiği kadarıyla insanlar bir şey söylüyorlar. Siz de çıkarsınız, ona cevap verirsiniz. Yani bu yanlış, bu böyle değil, senin anlamadığın bir yönü var bu işin. Bak izah edelim. Bunun yerine suskunlukla geçiştiriliyor ya da komple teorileriyle, ayetler, hadisler peş peşe sıralanıyor falan. Ya o ayetleri, hadisleri 1400 yıldır sıralamayan zalim diktatör yok. Muaviyesi de sıralıyor, Yezid'i de sıralıyor, Saddam'ı da sıralıyor, işte Erdoğan'ı da sıralıyor. Hepsi sıralıyor peş peşe. Bir sürü ayet, hadis kafasına göre oradan seçiyor, buradan seçiyor. Ve her konu için bir ayet var. Her konu için bir hadis var. Ve birbirine zıttı şeyler var. Konuşmanız yönünde, yani şimdi AKP'yi birisi eleştirmeyelim falan dese, ona diyecekler ki ya sen dilsiz şeytan mısın? Hakkın hatırı alidir. İşte zalimin karşısında susmamak lazım. E güzel, aynı adam dese ki ya cemaatten de bazı adamlar bazı hatalar yapmış. Küçük Tayyipçikler oluşmuş cemaatin içinde, baronlar oluşmuş. Hesap vermez adamlar oluşmuş. Çok ciddi hatalara yol açmışlar bu insanlar. Hadi bunları da sorgulayalım. E fitne zamanında susmak lazım. Uhuvvet daha önemlidir. Sadakat nerede? Vefa işte İstanbul'da bir semtin adı mıdır? İşler iyi gidiyorken susuyordunuz. Böyle bir sürü argümanlar.
Yani buna bakınca ayetler. Aslında cemaatin o siyasi projesi gerçekleşse yine baskıcı bir atmosfere gireceğimiz kesin gibi gözüküyor o zaman. Yani böyle AKP'nin sahip olduğu benzer bir güce sahip olsa, çoğulcu değil tekçi bir toplum yapısına.
Maalesef yani geriye doğru baktığımda ben bunu görüyorum. Yani ve gerçekten hatta bir açıdan, yani çok acı bir şey söyleyeceğim ama bir açıdan belki de daha kötü bir şey olabilirdi. Çünkü AKP'ye baktığınızda aktörler yine ortada. Yani hırsızıyla, yolsuzuyla, çalanıyla, çalmayanıyla kim kimdir biliyorsunuz. Kim ne kadar çalıyor onu bile biliyorsunuz. Adamların hırsızlıkları bile şeffaf. Yani kim nasıl ihaleyi alıyor, kim hangi yolsuzluğu yapıyor, kim hangi yalanı söylüyor, kim nasıl takla atıyor. Biliyorsunuz kendi kimlikleriyle, cisimleriyle, isimleriyle yapıyor. Bunu da olumlu bir şey olarak söylemiyorum. Tabii ki diktatörler faşist bir rejim kurmaya çalışıyorlar, insanlara zulmediyorlar. Ama cemaatin bu karar alıcı aktörlerine bakıldığında, asıl gücü elinde tutan insanlara bakıldığında, büyük çoğunluğunu demiyorum, %99'u, 95'i falan filan konuşmuyoruz. O hayırseverleri konuşmuyoruz. Pek çok içindeki iyi insanı konuşmuyoruz ama temel kritik noktalarda bulunan, o kritik kararları alan, en önemli noktalardaki en önemli kararları alan ve niye o kararların alındığını hiçbirimizin bilemediği, ortak akıl diyorlar ama saçmalık, ortak akıl falan değil. Bunlar ortak konuşulmuş, istişare edilmiş şeyler değil. Tepedeki 5-10 tane adamın bir aralarında, kendi aralarında karar verdiği şeyler bunlar. Şimdi bu kritik adamlar bu kafa yapısıyla Türkiye'de güçlü hale gelselerdi, AKP'yi ne bileyim bir şekilde alt etselerdi. Daha kötü şey bana göre. Neden? Kim kimdir bilmiyorsunuz. Kim hangi kararı veriyor? Kim neyin imamı? Kim hangi üniteden sorumlu? Bu adam nasıl değişir? Ona hangi hesap, hangi mekanizmayla sorulur? Nerede bu takip edilir bilemiyorsunuz. Kendinden referanslı bir sistem var. Biz iyi insanlarız, temiz insanlarız. Bakın tabana %99 hırsız değil, yolsuz değil. Görüyor musunuz bir eksiklerini? Bürokratlara da bakın. Haklarında o kadar dava açıldı. Bir tane fuhuş olayı var mı? Hırsızlık olayı var mı? Rüşvet olayı var mı? Doğru, gerçekten yok. Ama karar alan, o yüz binleri peşine takan, onları belli yönde yönlendiren, zamanında işte AKP ile birlikte hareket ettirten, AKP'ye itiraz edenleri susturan, Gezi'ye gidenlere böyle bir mesafe koyan, AKP aleyhinde yazanları gazetelerinden atmaya çalışan bir şey var. Bir odak var tabiri caizse, bir karar alma mekanizması var. Bu adamlar kimler? Bu adamları kimse bilmiyor. Nasıl karar aldığını kimse bilmiyor. Nasıl konuşuluyor kimse bilmiyor. Dolayısıyla İşte eleştiri dediğimizde, öz eleştiri dediğimizde hesap sorma, bir ne oldu ne bitti bir bakalım, sistemi reforme edelim.
Şeyi de bilmiyoruz değil mi? Mesela bir okul sistemi var. Kim kimi nereye nasıl atıyor? İşte kim nereye, yani bir karanlık bir mekanizma var biraz işte.
Tabii sorun yani karanlık, hani bilmiyoruz anlamında karanlık diyorsun. Yani bir kötücül anlamda değil bu tabii ki. Şeffaf değil. Yani onu kastediyorsun sanırım. Evet, yani cemaat içinde bu insanlar bilinir. Hani herkes de bilmez ama bilir insanlar. İşte filan var, onlar şey yapıyorlar, eğitim işlerine onlar bakıyorlar falan ama genel olarak bilinmez. O adam nasıl değişir, performansı nasıl ölçülür, başarılı mı, başarısız mı, kim buna bakar, nasıl olur bu işler, yerine kim, hangi kriterlerle gelir, bunlar yok. Hep böyle güveneceksiniz, itaat edeceksiniz, vardır bir bildiğiniz. Şimdi eskiden bunlar işe yaradı. Yani cemaat halindeyken, küçükken bunlar işe yaradı. Çünkü herkes birbirini biliyordu, kendine göre bir kontrol mekanizmaları vardı. Zaten işte bir avuç insandı falan. Ama iş büyüyünce, işte hizmet hareketi şekline dönüşünce, Türkiye'de holdingleriyle, yüzlerce okuluyla, binlerce kursuyla, farklı farklı şirketleriyle, dünyanın her yerinde farklı farklı dernekleri, vakıfları, şirketleriyle vesaire olağanüstü büyüdü. Bu yönetilemez hale geldi. Kontrol edilemez hale geldi ve içinde uğurlar, timörler üredi, büyümeye başladı. Sorunlar, SOS'ler vermeye başladı. Devletin içerisinde çok ciddi büyüdü, kalabalıklaştı. Oraya giren insanlar birbirini tutmaya başladılar, adamcılık yapmaya başladılar.
Zaten devlet kirleten bir şey oluyor değil mi? O güç, o sarhoş eden bir şey.
Olağanüstü. Yani şöyle bir vaka mesela, ben gazetede okudum bunu ve inanıyorum böyle bir şeyin olduğuna da. Bir Amerikan gazetesi, Chicago'da çıkan bir gazete zannediyorum. Chicago'da bir charter okullar var biliyorsun. Yani Amerikan devleti parasını veriyor. Hizmetten insanlar da yönetiyor burayı. Özel okul gibi. Buralarda bunlardan bir tanesinde, işte Chicago'da bir yerde çalışan birisi, herhalde IT bölümünde çalışıyor galiba, orada şantaj yapıyor bunlara. Nasıl şantaj yapıyor? Türkçe yazışmalar var, işte devletten alınan parayı işte cemaate yakın şirket kurduruyorlar, oradan fiyat teklifleri alıyorlar, 4-5 farklı yerden fiyat teklifi almanız gerekiyor çünkü. Fiyat teklifleri alıyorlar. İşte cemaate yakın olan en ucuzu veriyor. Yani Amerikalı firmalardan da alıyorlar. Ne bileyim başka firmalardan da alıyorlar. Cemaate yakın olan işte en ucuzu veriyor, vermiş oluyor. Cemaatten olan adama veriyorlar ama o işte ucuza mal ediyor. Aldıkları parayı şey yapıyorlar işte. Bilgisayar 100 tane alınacakken mesela 100 bilgisayar alıyoruz diyorlar ama oradan biraz para arttırıyorlar. İşte oraya bir de basket sahası yapıyorlar kendince falan. Usulsüz. Yani bir yolsuzluk, direkt böyle Türkiye şartlarında yolsuzluk diyeceğiniz bir şey yok belki ama usulsüz, yanlış bir iş, yapılmaması gereken bir iş. Amerikan yasalarına göre, kanunlarına göre bunlar öyle Türk usulü iş yapıyorlar yani, şart kurnazlı. Bu adam da IT bölümünde çalışıyor ve tehdit ediyor. Artık motivasyon nedir? Paraya mı ihtiyacı var? Düşman mı olmuş? Neyse, bir şekilde şantaj yapıyor, parasızdırmaya çalışıyor. Sonra bu adam Türkiye'ye gidiyor. Türkiye'de arabasının bagajında eroin yakalanıyor. Tatile gitmiş orada. Sonra mahkemeye çıkıyor falan filan. Olayın çok detaylarını bilmiyorum. Hani gazete haberinden okudum ben bunu. Sonra bir şekilde masum olduğu ortaya çıkıyor. Kendini kurtarıyor. Türkiye şeye dönüyor. Amerika'ya dönüyor. Gazetelere haber oluyor. Adam diyor ki ya bunu bana cemaat yaptı diyor. Bilmiyorum tabii ki cemaat yaptı. Nereden bileceğiz? O polisler kimdir, nasıldır falan filan. Ama ben kırmızı ışıkta bile ceza yememiş bir adamım. Bir anda sırf cemaatle aram bozuldu. Türkiye'de başıma bu geldi diyor. Bu da cemaatin işte devlet içerisinde güçlü olduğu zamanlar, o tarihler. Şimdi ben bakıyorum buna. Tabii ki elimde delil yok. Ama yani bunu yapmış olabilirler. Çok acı bir şey. Yani adama işte Amerika'da bir şey yapamıyorsunuz, hesap soramıyorsunuz. Türkiye'de birisine telefon ediyorsunuz belki, peşine birilerini takıyorsunuz falan filan. Sonuçta elde delil olmamakla birlikte adama bunu kim niye yapsın? Sonuçta masum çıktığı için bunu söylüyorum. Hani eroinle yakalanmış, hapis yatsa kardeşim suçlusun, yakalanmışsın işte dersiniz ama belli ki adama bir komplo kurulmuş. Burada motivasyona bakmak lazım. Yani bu adamın başı niye derde girdi, nasıl oldu? Şimdi dedin yani devlet kirletiyor diye bir örnek olarak veriyorum. Yani ama bu örnek... Ya bu gerçekten haksız, zalimce bir örnek, saçma sapan bir örnek verdin ey İhsan Yılmaz dersen geri çekerim. Okey, çünkü elimizde bir delil yok kimin yaptığına dair. Başka bir örnek vereyim kirletme ile ilgili. İşte cemaat medyası. Yani bu Ergenekon davaları, Balyoz davaları sırasındaki yayınları. Şimdi Ergenekon ve Balyoz kaç defadır söylüyorum. Özü itibariyle bence doğru, haklı davalarda orada deliller vardı. Gerçekten devletin içerisinde darbe yapmaya çalışan bir sürü iş çevirmiş adamlar vardı. Bunlar zaten bundan utanıp da çekinmiyorlardı da çok güçlülerdi ve açıktan söylüyorlardı da ne yapacaklarını. Hesap soruyorlardı, parmak sallıyorlardı vesaire. Cumhurbaşkanının karısı sırf başörtülü diye arkalarına dönüyorlardı, popolarına dönüyorlardı falan filan. Bunlar açıktan yapıyorlardı bu şeyleri zaten. Şimdi davalar özü itibariyle öyleydi ama o davalara bir sürü deliller karıştırılmış. Adamın telefonuna Hizbut tahrircilerin bütün detayları işte o Teğmen Mehmet Ali diye birisi vardı. CHP'den milletvekili oldu. Bir sürü Hizbut tahrirci adamların telefonları telefonuna kontak olarak yüklenmiş. Sonra bu ortaya çıkıyor ki başkası yapmış bunu, polisler yapmış. Sehven oldu diyorsunuz şimdi. Ya sehven nasıl oluyor? Yani bunun nasıl bir sehven böyle bir şey olabilir? Böyle hadiseler yani. Davalar şişirilmiş, o torbaya pek çok insan atılmış, işte Balyoz davalarında yurt dışında olduğu halde suçlu gibi insanlar görevlerinden edilmişler vesaire. Oradaki medyanın tutumuna bakın, hiç sorgulamayan, bu işin detaylarına girmeyen, de yanlışları görmeyen bir tutumu vardı cemaat medyasının. Aynı şekilde cemaatin de öyle. Pek çok insan, ben de dahil olmak üzere, yani bir grup psikolojisiyle hareket edip bir kutuplaşma da var vesaire. Sorgulamadan ya orada yapan varsa polisler bunu iyi yapıyordur, güzel yapıyordur falan filan. Zaten öyle bilgiler geliyor hep. Ya bizim arkadaşlar bu işleri takip ediyorlar. İşte dürüst, temiz çocuklar. Bir hırsızlıkları yok, yolsuzlukları yok. Evet hırsızlıkları, yolsuzlukları olmayabilir ama işte bir ideolojik angajmanla, bir güç mücadelesiyle işte Türkiye'yi demokratikleşeceğiz, tireceğiz diye de olabilir. Önemli değil maksat. Ama sonuçta usule aykırı işler, gereksiz işler, yasaya aykırı işler yapılmış. Bir kirletme var tabii ki devletin içerisine girince ve o devlet yapısı yani bu Türk kültüründen de gelen bir şey. İlla Türkiye Cumhuriyeti anlamında da değil. Yani bu otoriter bir anlayış, sorgulamaya çok sempatiyle bakmayan, hesap sorulmasına sıcak bakmayan, ya bize güvenin işte, bilmediğiniz şeyler var, göremediğiniz şeyler var, işte bütüncül bakamıyorsunuz. Meselelere kuş bakışı tepeden bakamıyorsunuz. Her şeyi bilmiyorsunuz. Sormayın işte. İtaat edin. Söylenileni yapın. Anlayışı maalesef herkes de var. Bu cemaatin güçlü olduğu zamanlarda onda da vardı. Ve bundan dolayı da pek çok reform teklifi, raporu, eleştirel yazılar, yenilenme çağrıları maalesef makez bulmadı. Genelde işte ya hasıraltı edildi, ya da suskunlukla geçiştirildi ve yapılan onca teklif maalesef boşa çıktı. O büyük kayıpların arkasındaki sebeplerden birisi de bu. Mesela biz daha önce de söylemiştim. İşte İstanbul Enstitüsü'nü kurmuştuk. Bu reform yönünde atılmış bir adımdı. Cemaatin iç hastalıklarına, hatalarına, yanlışlarına bakmak için yapılmış, kurulmuş bir think tank'tı ve cemaatin kendi iradesiyle kurulmuş bir şeydi. Gazeteciler, Yazarlar Vakfı bünyesinde. Fakat orada hazırlanan raporlara insanlar olumlu yaklaşmadılar, dikkate almadılar, ciddiye almadılar. Mesela işte hazırlanan şeyler vardı. Ya 30 Mart seçimlerinden sonra artık belli. Yani cemaat kaybetti. Hatta benim Cumhuriyet Gazetesi'ne hemen ertesinde verdiğim bir demeç de vardı. Onu hatta birinci sayfadan görmüşlerdi. Cemaat kaybetti bu işte diye. Çünkü bütün gücünüzle yüklendiniz. Bütün medya organlarınızla yüklendiniz. Aylarca kampanya yaptınız. Aralık ayından işte şeye kadar, 30 Mart'a kadar. Ve görüldü ki cemaatin seçmen üzerinde %2'lik, 3'lük bir etkisi bile yokmuş. Yani 1 milyon satıyorum dediğiniz gazete aslında işte o aboneler birbirlerine abone yaparak, zengin insanlar 10 abone oluyor, 50 abone oluyor. Ondan sonra onlar farklı abone olmamış insanlara dağıtılıyor. Onların okuyup okumadığı belli değil. İşte yurtlara gidiyor 100 tane, 200 tane gazete ama aynı çevreye satılıyor bu gazeteler. Yani Türk toplumuna çok nüfuz edememişsiniz. Gazeteleriniz bu şekilde, televizyon aynı şekilde belli bir mahallenin dışına taşamamış ve sonuçta işte belli. Yani 30 Mart seçimlerine bir etkiniz olmamış. Bundan sonra biz raporlar yazdık. Yani artık cemaat nasıl kaçmalı? Yani nasıl kayıpları azaltabilir? Çünkü belli artık ve Erdoğan bunu hiç saklamadı ki. Adam soykırım yapacağını bağıra bağıra söyledi. İşte virüs dedi, hastalıklı bunlar dedi, kanser dedi, vampir dedi. Ağzına geleni söyledi. Yani Hitler nasıl Nazi Almanya'sında Yahudiler için bu kavramları kullandırdıysa, onları insanlık dışı gösterdiyse soykırımının ilk aşamalarından bir tanesi bu. Aynısını Hizmet Hareketi içinde Erdoğan açıktan yaptı. Çekinmeden yaptı. Belli ne yapacak? Devlet gücü elinde. Ergenekon'la anlaştı zaten 17 Aralık sonrasında. Onlarla işbirliği yaptı. Devleti arkasına almış durumda. Devletin içindeki farklı grupları arkasına almış durumda. Burada yapılması gereken ne? Mümkün olduğu kadar işte varlıkları yurt dışına çıkartmak, insan kaynağını yurt dışına çıkartmak, yurt dışından işte ne bileyim batılı sağlam şirketlere bazı satışları yapmak, iş adamların varsa paraları pulları çıkarabildiklerini kadar çıkartması, tehlikede olan insanların bir an evvel kaçması. Çünkü memlekette hak hukuk yok ki. İşte Osman
yani
Kavala.
Şöyle söyleyeyim.
4 yıldır hapiste.
Tahir Elçi'nin öldürüldüğü gün Zaman Gazetesi'nde geniş kapsamlı bir medya toplantısı yapılmıştı. Her kesimden insanlar gelmişti. Orada da ben seslendirmiştim. Çok fena bir dalga geliyor. AİHM'de çalışacak bir lobi oluşturmak lazım. Medya gücü vesaire. Yani herkes, her kesimden insanların bir araya gelip ortaklaşa bir cephe oluşturması lazım. Çok ağır bir şey geliyor, onu görüyoruz diye. Ama hiç ciddiye almadı nedense.
Ciddiye alınmadı. Ben geriye baktığımda şunu görüyorum. Yani devletin içerisindeki güce güvenilmiş gibi geliyor bana. Yani bu adamlar çok ilerleyemezler. Bunların çok yolsuzlukları var. Çok hırsızlıkları var. Ne bileyim işte o MİT tırları davasında gördük. Bunlar işi de silah taşıyorlar yıllardır. İllegal bir sürü işler yapıyorlar. Cihadistlere destek oluyorlar. Pek çok IŞİD militanının, teröristinin Türkiye üzerinden Suriye'ye geçmesine göz yumuyorlar. Türkiye'den farklı yerlerden adam topluyorlar. Yani bunlar yapıldı zaten. Yani AKP eliyle, AKP taraftarı işte sivil toplum örgütü gibi görülen kuruluşlar eliyle. Pek yerlerden, Ezra'dan, şuradan, buradan. Hatta Ankara'dan, İstanbul'dan bir sürü eleman toplanıp Suriye'ye cihatçı olarak yol alındı vesaire de. Bunu devletin içerisinde biliyor tabii cemaate yakın bürokratlar. Ya bunlara birileri dur der. Bu dosyaları biz ortalığa saçarsak bu adamlara zaten birileri dur der. Askeriye dur der. Yani buna şey yapmaz, göz yummaz. Generaller buna elbette bir şekilde dur der. Türk kamuoyu ses verir. Bu yolsuzluklara Batı dünyası ses verir. Avrupa Birliği, Amerika bunlara göz yummaz. Böyle bir ancak bir kendine güven varmış benim gördüğüm kadarıyla. Herhalde bu reformlara falan kulak tıkamanın arkasında bu devlete, devletteki bürokrasiye arkasını dayama. Yani oradan gelen bilgilerle ya bu adamlar gerçekten çok yolsuz, çok kirli, çok suçlara bulaşmışlar. Bunlara bir şekilde birileri durdurur. Ya generaller durdurur, ya Batı dünyası durdurur, ya Türk kamuoyu durdurur şeklinde. Çok olağanüstü bir özgüven. Dolayısıyla bir sistemi bozma ihtiyacı hissetmemişler. Sistemin düzgün yürüdüğünü düşünüyorlar. Ama halbuki sistemin düzgün yürümediği 30 Mart'ta aşikar olmuştu artık. Yani benim gözümü açan mesela en önemli olaylardan birisi 30 Mart. Onunla ilgili bir anekdot anlatayım. 30 Mart öncesi pek çok şirket biliyorsun anket yapıyor. Cemaat içerisinde de anketler var. AKP'nin oy oranı çok düşük değil. Yani %1, 2, 3, 5 düşük ama öyle cemaatin iddia ettiği gibi %30'un altına düşecek falan diye bir şey söz konusu değil. Cemaatin içinde yapılan anketler, yani ben onlara köy anketi diyorum. Yani o zamanlar da çok dile getirdim. Yani bir istatistik diye bir bilim var. Yani bir işte olasılık ihtimalleri var. İşte oradaki sample'ı nasıl seçeceksiniz? Örneklem kümesi tüm Türkiye'yi temsil etmesi için nerelerden kaç kişi alacaksınız? Ya bunlar kaç yıldır yani binlerce, on binlerce bilim adamının kafa yorduğu ve hep yenilemeye çalıştıkları. Çünkü yanlış da oluyor. Brexit'te yanlış çıktı, Trump'ın seçilmesine yanlış çıktı falan. Çok ciddi bir bilim alanı bu. Yani bu böyle sizin amatörce yapacağınız şeyler değil. Ama cemaat içi anketlerde AKP düşük geliyor. Niye? Çünkü sokağa çıkıp soruyorlar, sokaktan geçenlere soruyorlar. Sokaktan geçene sormakla olmuyor ki. Veya işte sohbetlere gelenlere mi soruyorlar artık şeyler. Böyle komik durumlar. Ve söylenen şey şu, ya işte o anket firması 2000 kişiyle yapmış, biz 5000 kişiyle yaptık.
Ama ya, kendi içinde yapıyor.
Tabii ki 5000 kişiyle yapma ölçü o değil ki. Yani oradaki random sample mı? Yani ihtimal hesaplarına göre Türkiye'yi temsil edecek matematiksel olarak işte %95, %97 ihtimal hesabıyla doğru gösterecek bir şey mi? Yok.
Ya bunu bağımsız bir kuruluş mu yapıyor yoksa aman Cihan Ajansı falan mı, haber ajansı falan?
Cihan'ın yaptıkları da var. Cihan'ın yaptıkları biraz daha gerçekçi ama onu da cesaret edip açıklayamadılar o zamanlarda. Ya rakam çok yüksek falan diye. Bu dediğim mesela ben Erzurum'a gitmiştim. Erzurum'da işte o zamanlar 30 Mart'a kadar çok konuşmalar yapıyorum. Yani daha evvel de söylemiştim, günde 5 yerde konuşma falan, işte neden AKP ile cemaatin arası bozuldu falan diye anlatıyorum işte böyle. Yani şöyle yolsuzluklar var, şunlar bunlar var, eskiden de yapıyorlardı. Cemaat maalesef yan yana yürüyordu. İşte aman ortak düşmanlar var, şunlar bunlar var derken. Ama o süreçte de hatalar yapıldı. Cemaatin hataları da var. Onları da dile getiriyordum. Hani bir öz eleştiri sadece yeni başlanmış bir şey de değil. Hani insanlar biraz anlasınlar, empati yapsınlar diye. Neyse bunları ben konuşuyorum. Erzurum'a da gittim. Orada Erzurum'da dediler ki işte gelin buradaki işte cemaat temsilcisi birisi var. Doğu Anadolu'da 6-7 şehre bakıyormuş bu kişi. Onun yanına götürdüler. Gittim. Hatta o manzara da çok iç parçalayıcı bir manzara. Her yerde de anlattım bunu ben zamanında. İşte bir kolejin en üst katı, 5. kat diyorlar onlara. İşte en tepedeki katı. 4 metre falan yüksekliği şeyin tavanın. Büyük yani ve geniş. Sıcak, böyle pırın gibi yakmışlar. Bir kişi var koskoca salonda. Masada oturmuş ve bir garson da ona işte ne deniyor, siz Türkler ona ne diyorsunuz? servis masası, yani servis şeyi var, trolley. Garson, trolley ile yemek servisi yapıyor o beyefendiye. Bir kişi oturmuş, garson böyle yemek servisi yapıyor bir kişi. Büyük bir masa, gel otur falan dedi bana. Gittim oturdum, masaya şeyleri sermiş. Anketler bir sürü, her şehir. İşte Erzurum'da şöyle, Van'da şöyle falan filan.
Erzurum imamı mı bu bey?
Bu Doğu Anadolu'nun işte 2 numarası mıymış ne? Sadece Erzurum'un da değil. Hani ismini falan da hatırlamıyorum. Şahıs değil zaten önemli olan. Oradaki bir mentaliteyi, bir davranışı anlatmaya çalışıyorum. İşte diyor şurada %15 indiriyoruz. Şurada %20 indiriyoruz AKP'nin oy oranlarını. İşte şurada şöyle falan filan. Ya ben de... Yani benim kendi eşekliğim, hani belki bu adama itiraz etseydim orada ama bir şey demedim, nezaketimden misafirim orada falan. Ama bunu yani Allah biliyor, her yerde de anlattım, ya bu köy anketleriyle olacak bir iş değil. Bu böyle olur mu? Yani adam oturmuş
orada. Keyifli anı hatırlattı bu bana. Erdoğan'ın kazandığı belediye seçiminde Zülfü Livaneli de adaydı, hatırlar mısın bilmiyorum. Sen yoktun
Tabii tabii
herhalde.
hatırlıyorum. Hı.
O zaman iki tellideydi sabah. Sabahta da böyle mukavva kutularda herkese isim yazdırıp atmıştık. Zülfü Livaneli fark atmıştı şeye.
Tabii ki. Tabii ki. Yani bu anket öyle. Şimdi 30 Mart'ta hepimizin gözleri açıldı. Yani o zaman ben hatta bir tweet atmıştım, işte eriyorsun, %30'un da altına ineceksin falan. Yani ben mesela kendim utançla hatırlıyorum o zamanı. Böyle bir bilim adamlığımı, ne kadar varsa adamlık veya bilim adamlığı artık, bir tarafa atıp bu echo chamber kendi grubun içerisindeki propaganda tekrarlana tekrarlana inanır hale geliyor insan. Halbuki orada bilimsel yapılmış anketler var. Yani o propagandaya inanıyorsunuz ya, gerçekten inecek herhalde bu. Vardır bir bilmediğimiz bir şeyler falan diye düşünüyorsunuz. Ya bu kadar insan söylediğine göre işte falan filan. Ondan sonra AKP'liler çok alay ettiler. Mesela bizim tweetlerin resimlerini çekmişler. AKP eriyorsun meriyorsun diye. Haklı olarak alay ettiler. Hak etmiştik onu. Ve benden o zaman kendimi çok sorguladım. Yani bir insan, sen o kadar okuyorsun, ediyorsun, bilim diyorsun, akıl diyorsun. Ondan sonra propagandaya kendini kaptırıyorsun. Yani çok ayıp ve yani utanç duyuyorum. Yani o yüzden şu anda söylediklerim de ciddiye alınmamalı. Yani her zaman kontrol etmek lazım. Yani farklı kanallardan, çapraz kanallardan insan, subjektif varlıklarız maalesef. Benim ama 30 Mart'ta gözüm açıldı. Yani bu propaganda şey, bir gücü yok. Cemaat çok abartmış kendisini. Hep Excel'lerle
Ama
büyütmüş,
zaten yani
şakamış.
cemaat tabanı olamayacağını bilmiyor muydu? Sonuç itibariyle çok kamuya mal olmuş değil, daha dar bir geniş tabanlı, yani Lyons'lar, Rotary'lerin daha güçlüsü gibiydi yani cemaat Türkiye'de
Ya
öyle.
işte tam emin değilim. Yani şimdi üniversite hazırlık dershaneleri var. Yüz binlerce insan gidiyor. Yani bir
Ama
ara
onların
yüzde bir
hepsi cemaatçi mi oluyor gitti diyorum.
değil, tabii ki cemaatçi olmuyor. Belki %5'i bile, %10'u bile. Ama şöyle düşündü cemaat. Ya bu insanlar bizi tanıyor. İşte %25 herhalde üniversite hazırlananların o yıllarda cemaat kurumlarındaki dershanelerde hazırlanıyordu. İşte gazeteler. Biz toplumun içerisindeyiz. Bu insanlar bizi tanıyor.
Ama yani
Onlarla birlikte yaşıyoruz. Yalan
cemaatin
söylemeyeceğim.
Zaman Gazetesi'ne abonelik Maliye Bakanlığı'na vesaireye karşı esnafın, belediye bir koruması gibiydi. Zaman Gazetesi sanki bir zırh sağlıyordu abi, ya da olmayanın belki başı, şimdi bakıp görüyoruz ki sıkıntıya giriyordu adam, 3 tane 5 tane bir işleri. Yani çok
İşte bunu
gönüllüler vardı 100-150 olan, ama ne bileyim, çerezciydi,
tabii.
muhasebeciydi de kendini korumak için oluyordu.
Şimdi bunu şimdi söylüyorsun ve güzel. Bunu bugün ben de söylerim. Sen eskiden de söylüyorsundur ki
Çünkü biz bir şeyi görüyorduk yani o
Binnaz Toprak'ın raporu vardı işte, mahalle baskısı diye. Biz ne kadar tepki gösterdik ona. Ya sen ne yazıyorsun? Ne alakası var? Kim kime baskı yapmış falan. Şimdi ben bakıyorum ya, halbuki masa başında fil dişi kulede oturan benmişim. Benim gibi adamlarmış. Anadolu'yu gezip de oradaki insanlara sorduk mu, cemaat dışındaki insanlara? Ben böyle bir şey yapmadım şahsen. Ya sen ne hissediyorsun? Nasıl gidiyor işler? Yani bu gazetedir, şudur, cemaat dershanesidir, iş yerleridir falan. Psikolojin nasıl? Bunu ölçtük mü? Test ettik mi? Yapmadık. İşte cemaatin hani eksikliklerinden birisi de o. Bugün biraz onu da anlatmaya çalışıyorum. Hani anket konusuna da o yüzden girdim. Sosyolojiyle bağını kopartmış, bilimle bağını kopartmış. Kendi iç propagandasıyla işte geliyor adam, Excel anlatıyor. Diyor ki efendim işte birisi var, bizim orada büyük bir alim şöyle bir rüya görmüş diyor. Böyle bir ezoterik şeyler. Şu anda da cemaat ona doğru yöneliyor. O yüzden de konuyu buraya getirmeye çalışıyorum. Yani bilim, akıl, sorgulama, bunlardan uzaklaşıp daha çok ezoterik şeyler, işte manevi şeyler, hesabı sorulamayacak, objektif değil, sorgulanamayacak, test edilemeyecek şeyler. Bunların da yeri yoktur demiyorum. İnsan, tabii ki biz metafizik varlıklarız aynı zamanda, ama bunların baskın hale gelip akılla mantıkla çözülecek olayların da önüne geçip, yani maneviyat olurdur. Şimdi aşk, bunu matematiksel ölçebilir misin, tartabilir misin? Yani hüzün, işte sevgi, tartamazsın. Her şey sadece maddiyattır elbette demiyorum, ama şimdi ya bir anket çıkmışsınız, siz demişsiniz ki ben 1 milyon satıyorum, şu kadar adamım var, bütün işte iş adamları, dernekleri, ticaret odaları hepsi bizden soruluyor. Bize yakın adamlar var. Bak, altındaki tuğlayı çekeceğiz. İşte bunlar yıkılacak. %30'un altına düşecekler falan demişsin. E olmamış. %40 olmuş. Şimdi bunu bir sorgulamak lazım. Ya ben nasıl bir yanlış ölçüm yaptım? Bu rakamlara aslında nasıl vardım? Siyaseti neden yanlış oldu?
Meydan gazetesinin çıkması biraz zamanın başarısız olduğunun da itirafıydı daha renkli.
Neyin?
Meydan mıydı o sonradan çıkan
gazete? Evet evet. Elbette yani, elbette. Elbette. Şimdi bunu sorgulamanız
yani Türkiye'de
lazım.
Türkiye'de 1 milyon kişi çıkabilir mi? Resimsiz, siyah beyaz bir gazeteyi okuyacak sırf yazı. Yani mümkün mü öyle bir şey?
İşte değil. Yani
Türk New York Times görüyoruz. 1 milyon satıyor işte. 300
Tabii.
Milyonluk Amerika'da zaman Türkiye'de 1 milyon satıyordu. O
işte Türk toplumunu tanıyoruz. Yani bu işte ölçüm işleri yanlış yapılmış. Hep böyle propagandayla, Türk'ün Türkiye propagandası derdi ya rahmetli Çetin Altan. Aynı cemaatin cemaate propagandası. Böyle manevi şeyler. Yani işte sen %30'un altına düşecek demişsin. Adam %40 küsur almış. Bunu sorgulaman gerekir değil mi? Yani ben nasıl ölçümde yanlış yaptım? Kime kulak verdim, kime vermedim? Nasıl bir problemler var? E bunun yerine ayetler, hadisler filan rüya görmüş. İşte gelecekte şöyle olacak inşallah. Dua edelim. İşte daha çok namaz kılmamız lazım. Allah bizi tokatladı. Çünkü iyi ibadet etmiyorduk falan filan. Siz konuyu o alana çektiğinizde direkt diktatörlüğünüzü ilan etmiş oluyorsunuz kendi alanınızda. Hani bana bir şey sorma kardeşim, ben hata yaparım. Yapınca da suçu haşa Allah atarım. Yani ibadet etmedik diye bize yaptı. Tek sorunu mu? O zaman Tayyip Erdoğan da ibadet etmediği için onun başına bunlar geliyor. Enflasyon düşmüyor, işsizlik arttı. Daha çok ibadet etsin falan. Yani konuyu irrasyonel, ezoterik alana, şu anda da yapılmaya çalışılan şey o. Ya bunları konuşalım diyorsunuz. Ya mağdurlar var, mağdurlar var diyorlar. Ya ayetler, hadisler, daha çok namaz kılmamız lazım. İşte içimize kapanalım. Boş verin o eleştirenleri. İşte haslarla hamlar ayrılıyor. Kafası karışıklar ayrılıyor. Ne güzel hizmet temizleniyor. İyi ki bu süreci yaşadık. Bu olmasaydı bu içimizdeki bu adamları tanıyamayacaktık falan şeklinde irrasyonel noktalara getiriyorlar. Şimdi işte mahalle baskısı konusu, o zaman Binnaz Toprak bunun raporunu hazırlamıştı ve herkes buna tepki gösterdi. Hani hizmet hareketinin içinden, yanından ona sempati duyan insanlar, ben de dahil olmak üzere, ya bu propaganda, böyle bir şey olamaz falan. Ama şimdi bakıyoruz ki adamcağız dediğin gibi, yani 17-25'ten sonra nasıl sabah gazetesi her yerde vardı. Yani benim gittiğim berber vardı mesela şeyde, Halkalı Atakent'te, daha evvel Zaman falan olurdu orada. Sabaha dönüştü olay. Çünkü artık kim kazandı, kim kaybetti belli, 30 Mart seçimleri sonrası özellikle. Şimdi Sabah gazetesi niye koyuyor adam? Halbuki anlatıyor bana, hocam bunlar şöyle hırsız, böyle yolsuz, şöyle yapıyorlar, benden şu kadar para sızdırmaya çalışıyor. Belediye başkanı işte Ukrayna'da fabrikası var, orada Ukraynalı karısı var, burada şunu yapıyor, orada onu bu yapıyor falan filan. Adam anlatıyor her şeyi kendince, doğru yanlış, ama orada Sabah gazetesi var. Niye? Dediğin gibi korumayı alıyor. Zamanında da demek ki bir kısmı adamcağız artık biz onunla işte ya ikna olmuş falan diyorduk. Bir kısmı demek ki korkuyla alıyordu. Biz şimdi bu İstanbul Enstitüsü'nü kurduğumuzda öyle şeyler anlattılar bize iş adamlarından falan. Ya ve cemaatten insanlar bunu anlatanlar. Biz o zaman tabanı dinleyelim demiştik. Diyor ki ben himmet söyledim. İşte diyeceğim mesela bir rakamı kafadan atıyorum. 5500 lira vereceğim dedim. Ama işlerim kötü gitti, veremedim. Geldiler rica ettiler. Ya işte 5500 verecektin abi, ne yapalım? Hani bunun bir senedi çeki de yok. Söz veriyorsunuz sadece. Ödemezseniz. Normalde öyledir eskiden de. İşiniz kötü gitmiştir, olmamıştır. Veya o gün gaza gelmişsinizdir, heyecan yapmışsınızdır. Söylemişsinizdir. Sonra da işte eve gidince eşiniz ne yaptın sen falan demiştir. Vazgeç. Olur. Yani ne olacak? Normal zamanlarda eskiden bunlardan bir problem çıkmazdı. Hani ben Türkiye'deyken, üniversitede okurken hani bu işlerin içerisindeydim. 1996'nın başına kadar, 95 falan, böyle şeyler olur, verememiştir adam. Dert değil falan, seneye verirsin abi falan dersiniz, geçersiniz. Şimdi bu AKP araya girince, cemaat güçlenince, acayip garip garip yaratıklar türemiş. baskı yapıyor. Sen bilirsin falan diyor. Biz yani böyle hareketler falan.
Almasını
Şimdi,
biliriz.
şimdi bunu anlatan bak biz 3-4 tane farklı kanalda kişiden bunu dinledik ve bunlar AKP tarafına geçmiş adamlar değildi. Bunlar hala cemaat gönüllüsü. Bunun için bedel ödeyen. Belki de bu adamcağız da şu anda hapiste. Dediler ki hocam 5.500 lira ben veremiyorum dedim. Tamam yaptı böyle böyle. 25 yaşında delikanlı tamam mı? Bilmem ne imamı yapmışlar. Elinde çantayla tahsilata gelmiş. Tamam. Yani gösterir sana gibi bir hareket. Ertesi gün diyor. Ertesi gün vergi memurları geldi. Aç defterleri açtım falan filan. Ceza kestiler. Rakam aynı. 5.500. Şimdi şey mesajı veriyor yani. Bak Allah gördün mü? Sağdan bunu yapan Allah böyle. Yani bu. Şimdi adam diyor adam aptal mı tabii? Esnaf bu adam. Yani Türkiye'nin piyasa şartlarında o zorluklarda iş tutturmuş, yürütmeye çalışan bir adamcağız. Kaçın kurası. Anlamıyor mu? Anlıyor. İçine atmış ama. Yani 25 yaşındaki çocukların yaptığı şeydir bu. Rezilliktir falan filan diye. Hani bir hizmete olan bağlılığında adamın bir sarsılma yok. Ama işte ne diyor kendince? İşte münferit vaka, yanlış, işte çoluk çocuk bunlar şey. Bunu anlatanlardan bir tanesi mesela işte 40 yıldır hizmetin içerisinde olan bir adam. 40 yıl yani öyle dünkü falan filan bir adam değil. Ve bunu bir düşmanlıkla da anlatmıyor. Biz onlara gittik dedik ki ya gazeteciler yazarlar bak bunda İstanbul Enstitüsü diye bir kurum kuruldu. Yani bunu Gülen kendisi de istedi. Yani cemaatin içerisinde bir sürü sorun var, sesler geliyor, rahatsızlıklar var, şeyler var. Hani bunlarla ilgili bir röntgeni çekilsin tabiri caizse hareketin. Yanlışlar ne varsa düzeltilsin. Bu adam bu yüzden bunu bize anlattı. Çıkıp da Sabah gazetesini anlatmış değil, A Haber anlatmış değil yani. Böyle hadiseler. Şimdi bakıyorsun işte devlet, içindeki güç, kirlenme. Bunlar çok acı şeyler tabii. Şimdi bunları biz raporlaştırdık. İlgili yerlere ilettik falan ama şimdi reform et dediğiniz adam mı diyorsunuz ki kendi kendini reform et, kendi kendini yok et diyorsunuz şimdi. Ama nasıl yapsın? Yani şimdi bu konuştuğumuz adamlar yani cemaat dışına çıksa bir şeyi yok. Yani ne ekonomik bağımsızlığı var, ayakları üzerinde durabilir. Onu da çok kınamıyorum. Yani 60 yaşına gelmiş, 70 yaşına gelmiş. Hep cemaat işleri içerisinde koşturmuş adamın bir mesleği kalmamış,
Ya
bir
da
birikimi
bir
olmamış, sigorta.
çevresi o sadece varlığı olmuş yani.
Tabii sigorta primleri bile zamanında ödenmemiş. Bu adam dışarıda bir iş kazanamaz, zavallı falan filan anlamında demiyorum, aşağılamak için demiyorum. Bir durum tespiti yapıyorum. Ne yapsın adamcağız? Bir şeyi yok. Artı bundan daha acı bir şey. Bir cemaat içerisinde olunca onun sana getirdiği bir iktidar var, bir kudret var, sosyal çevre var, ayrı mesele. Bir şey var, bir şeylere hükmediyorsunuz. İnsanlar karşınıza geliyorlar, el pençe divan duruyorlar. Abi ne yapayım diyorlar. İşte sen onunla bir şey diyorsun, ona karar veriyorsun. Milyon dolarlarla ilgili fikirler beyan ediyorsun falan filan. İnsanlar bunu bırakmak istemiyorlar. Onu bırakmak çok zor ki zamanında bu insanlar, ben duyduğum insanlar vardı. Ya işte hayalim ileride emekli olmak. Bir köşeye çekilmek, bir köy camiinde imam olmak, işte küçük çocuklara kitap okumak, onlarla vakit geçirmek, böyle hizmet etmek veya bir yere gidip bir yurdun tuvaletlerini temizlemek falan filan. Yani bu insanlar söylüyorlar, ne zaman bu zaman gelecek? Yani bir türlü gelmiyor, bir emeklilik olamıyor. Yani 60 yaşındasın, 55 yaşındasın, 70 yaşındasın, hala orada tutunmalar falan. Şimdi siz bu insanlar diyorsunuz ki sistemi reform et, arkadaş. Milyon dolarlık bir şirket varsa, bir holding varsa bunun başına bunun eğitimini yapmış, MBA yapmış vesaire profesyonel insanları getir. Sırf ilahiyatçısın diye ağzını iyi laf yapıyor, iyi sohbet yapıyorsun, ayetleri, hadisleri peş peşe makinalı tüfek gibi sıralıyorsun diye bunlarda karar alma. Bir şey olsun, bunların bir boardları olsun, uzmanlardan yardım alınsın, teftişi olsun, profesyonel işte neyse onun kurumları bunlara baksın. Bu ciddi kararlar böyle alınsın. Bakıyorsunuz öyle değil. İşte Ahmet Dönmez'in bankasıyla yazdıklarına bakıyorsun. Orada bile işte restorana gidip orada resmiyeti olmayan adamların aldığı kararlar. Ondan sonra bankayı batırıyorsunuz. Tanıdık manadık diye şey veriyorsunuz insanlara. Kredi veriyorsunuz. Onu batırıyor. Sonra banka zor duruma düşüyor. Bu sefer köpek balığı gibi kan kokusu alan Erdoğan da onu batırmak için elinden geleni yapıyor tabii. Ama onu zayıf duruma düşüren başta sizin amatör kararlarınız, adamcılık yapmanız, cemaate ısınır diye bir şey yapmanız, yani objektif kriterlerden, bankacılık kriterlerinden uzaklaşmanız. Şimdi işte biz çıkıyoruz, diyoruz ki bu adamlara, ya reform yap, kendini düzelt, bak rapor yazdık ne güzel, 20 kişi bir araya geldik falan. Tabii ki bunun ciddiye alınması mümkün değil. Başka bir mesela, yine
bakayım,
reform...
Bakayım, epey oldu süremiz yalnız.
Tamam.
İstersen burada noktalayalım.
Olur.
Reformu devam edelim o zaman haftaya.
Olur, tamam. Haftaya devam ederiz.
Tamam, çok yormayalım izleyicileri. Bize de konu kalsın. Sana
Tamam.
İyi günler, bana iyi geceler artık.
Kolay gelsin, iyi günler.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.